Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu kardiyoloji uzmanı Doktor Cem Özdem. Cem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Cem Hocam biliyorsunuz radyomuzun sloganı Kalbin Sesi. Bugün de Kalbin Sesini dinleyeceğiz inşallah birlikte.
İnşallah.
Bu haftaki konumuz Cem Hocam özellikle kalp krizi hakkında konuşalım diye düşündük.
Tamam olur, uygundur bizim için.
Öncelikli olarak kalp krizi nedir diye başlayalım.
Evet, kalp krizi nedir dediğimiz halk arasında da enfarktüs olarak da bilinen maalesef çağımızın kanser kadar önemli bir hastalığı. Kalp krizi dediğimiz şey kalbin çalışmasını sağlayan, beslenmesini sağlayan kalbe ait damarların tıkanması sonucunda ortaya çıkan hastalıktır. Nasıl ki vücudumuzdaki diğer bölgelerdeki damar tıkanlığında oraya ait dokuda bir kayıp söz konusu oluyor. Bunlardan en ciddi tabloyu gördüğümüzde de kalp organımızda oluyor. Malumunuz vücudumuzdaki dolaşımı sağlayan damarlar bir takım faktörlerden dolayı söz gelimi daha önceki programlarda da konuşmuştuk bunları. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, ileri yaş, sigara kullanımı ve dikkatsiz beslenme ve benzeri gibi faktörlerden dolayı ya da genetik yatkınlıktan dolayı damarların etrafında oluşan yağlı plakların kimi zaman tamamen çatlayıp damarı tamamen akışını bozması ya da damar akışını kritik düzeyde bozacak şekilde bir tıkanıklığa neden olması ya da akımı yavaşlatmasına neden olan durumlar neticesinde ortaya çıkıyor.
Peki damar tıkanınca ne oluyor? Oksijen mi gitmiyor dokuya?
Evet. Kan içerisindeki oksijeni taşıyan alüvar dediğimiz hücrelerin o bölgeye yeteri kadar oksijeni nakledememesinden dolayı doku, kalp dokusu oksijensiz kalıyor ve ölmeye başlıyor.
Peki ne kadardır bu süre? Yani tıkandı. Bundan sonra kaç dakika içinde hücrelerde ölümler başlar?
Yaklaşık 14-16 dakika içerisinde.
Bu kadar çabuk.
Evet maalesef bu kadar çabuk süre içerisinde.
Peki şöyle olabilir mi Cem Hocam? Parmağımıza bir ipi dolamıştık. Çok sıktık. Kaparmağımız ucu morarmaya başladı.
Evet.
Akımı bozduk
evet.
Yani.
Evet.
Burada hücre ölüyor mu?
Orada vücuttaki dokuların oksijene karşı tahammülsüzlüğü, toleransı farklı farklı oluyor. Buradaki en hassas vücuttaki bu konuda.
Kalbin özelliği bu. 14-16
evet.
Dakika belirleyen süre bu.
Aynen öyle. Oksijene karşı olan tahammülsüzlük ya da oksijensiz kalmaya karşı dokunun direnci. Burada mesela felç geçiren kişilerde bu süre daha da kısadır. Yani beyin hücreleri kalp hücrelerinden de hızlı ölür.
5 dakika oksijensiz kalırsa ölür mesela.
Aynen öyle.
Peki bu besleyen damarlar. Nasıl bir damar sistemi? Kalbin dış çevresinde mi, duvarlarında mı yayılıyor damarları?
Şöyle söyleyelim. Kalbin anatomik olarak kabaca 3 katmandan oluşuyor. Bizim konuştuğumuz yani kalp krizine sebep olduğunu düşündüğümüz söylediğimiz damarlar kalbin dış kısmında seyreden damarlar. Ve bunların en kalını yaklaşık 4-4,5 milim. En incesi de işte yani gözle görülebilir. Makro düzeydeki damardan bahsediyorum. 1,5-2 milim olacak kalınlıkta. Aslında yani çok da makro dediğimize bakmayın.
Peki duvar kalınlığı ne kadar normal sağlıklı bir kalpte?
Duvar kalınlığı çok daha az. Yani yaklaşık olarak bir milime ulaşmıyor bile. Yani 0,8-0,7 tüm katmanlar olarak, damar katmanı olarak.
Damarın katmanı.
Tabii,
peki
tabii.
Kalbin, kalp kasının duvar kalınlığı ne kadar?
O da duruma göre değişiyor. Sağlıklı bir kalpte 12'den daha az olması gerekiyor.
Milimetre.
Evet.
Yani 1 santim bizim kalbimizin dış
evet.
Duvarı öyle mi?
Evet, evet. Yaklaşık o kadar.
1 santim kalınlığında bir kas da çevrilmiş. İçeriye ince bölmelerle dörde ayrılmış
dörde
bir organ.
Ayrılmış. Yani kabaca 12-13 diyebiliriz. 12-13'ten sonra zaten kalbinde kalınlaşma ya da büyümeden bahsedilir.
Takriben. Peki bunun dış yüzünü saran kılcal damarlar ağ şeklinde örmüş bir
evet.
Damar sistemimiz var.
Evet.
Bu damar sistemimiz iyi beslenmediğinde beslediği alan ölüyor.
Aynen öyle.
Peki ölmesi her alan için aynı mı? Mesela kalbimizin sağ ön yüzünde 3 santimlik bir alan ölmesiyle arka yüzünde 3 santimlik alanın ölmesi aynı şey mi demek?
Bunu şöyle açıklayalım. Kalpteki damarsal ağ hepsi anatomik olarak yani yerleşme olarak birbiriyle aynı düzeyde değil. Bazıları daha önemli. Beslediği alan olarak daha stratejik bir öneme sahip. Örneğin biraz önce sizin de söylediğiniz gibi kalbin ön yüzünü besleyen damar kalbin birinci derece önemli damarı. Kabaca şöyle söyleyecek olursak kalbin beslenmesi aslında anatomik olarak iki farklı bölge. Bir ön yüz bir arka yüz diyoruz. Ön yüzdeki damar left main yani ana koroner arter. Yani ana koroner damar çıktıktan sonra ihtiva ettikten sonra ikiye ayrılıyor. Kalbin sol kısmını sol dış kısmını besleyen anlaşılacak şekilde bir de ön yüzünü besleyen iki damarı ayrılıyor. Bunlardan en önemlisi ön yüzü besleyen damar.
Ha bu damardaki belki daha az daralma, diğerlerindeki
diğerlerine
daha çok daralma daha öldürücü
ya da
olabiliyor.
Şöyle söyleyelim, bu damardan geçirilecek olan kriz yani bu damarın tıkanmasıyla ortaya çıkacak olan kriz diğerlerine göre daha problemli tablolara sebep oluyor.
Peki bize şöyle oluyor, bir yakınımıza soruyoruz. Ya problem varmış, doktora gitmişsin, kalp doktoru ne dedi? 3 damarım tıkalı, 5 damarım tıkalı. Kaç tane damar var tıkanabilecek?
4 damar diyelim biz burada. Dediğim gibi bir tane 2 damar olarak önce kabaca ayırırsak.
2'ye ayırdık, sonra bir tanesi kendi içinde kaç ayrılıyor?
En içerisinde 2'ye ayrılıyor. En önemlisi ön yüzü besleyen damar dedik. Ancak diğer diğer iki damar kendi arasında genetik olarak, yani toplumda varyasyon olarak birbirine daha dominant, baskın ya da daha az baskın olabiliyor. Toplumun büyük çoğunluğunda arka yüzdeki damar ön yüzdeki ikinci damardan birazcık daha baskın olarak görülüyor. Beslenme ağı olarak.
3 ya da 4 damarımız.
3 ya da 4 damar. Evet, aynen öyle.
Peki bunun dışında bazı damarların, küçük kapillerlerin, mesela küçük kılcal damarların, hı-hı, ölmesi önemsizdir denecek, tıkanması önemsizdir denecek bir damar yok mu?
Aslında zaten burada bizim de acziyetimiz ortaya çıkıyor. Konuştuğumuz, sözünü ettiğimiz bu damarların makro düzeyde, yani bugün tıbbın müdahale edebildiği, yani gerek anjiyoda gerekse cerrahi olarak müdahale edebildiği damarlardan konuşuyoruz. Yoksa o mikro düzeydeki damarların da hastalıkları söz konusu ve onlara da bugün maalesef tedavi konusunda tıp son derece yetersiz.
Peki Cem Hocam, merak ettiğim nokta şu. Kalbin kasları, dış duvarı var. Aynı zamanda kas yapısında bu. Kasılarak fışkırtmayı sağlıyor. Kanı fışkırtmasını sağlıyor. Evet. Peki bu koca bir şey, yumruk kadar bir organ mesela. Bir alanı kasılmasa ne olur ki?
Onu da kabaca yüzde olarak verecek olursak, yani kişide hiçbir semptoma sebep olmayacak kadar kalp dokusunun kaybı için eşik değer aslında %25. Yani kalbin %25 dokusundan, kas dokusundan fazlasının kaybından sonra kişide artık şikayetler var ve kişide bir kalp yetmezliği ortaya çıktı
diyebiliyoruz. Bilmeden kalp krizi geçirmiş olabilirim. Kalbimin %20'si çalışmıyor da olabilir kas yapısı olarak.
Evet, evet, çok güzel söylediniz. Birazdan gelecek sorularımızda da var. Yani gizli kalp dedikleri hadise de aslında biraz da bununla
25'i
alakalı.
Geçtikten sonra problem oluyor. Evet. Peki bu damar duvarlarında, şimdi dediniz ki işte 3 milim çapında bir damar. Duvar kalınlığı 1 milim, belki o kadar da değil. Hı hı. Şeyi anlayabiliyorum. Kolesterol yüksekliği var. Geldi. Yağ birikti, birikti, tıkadı.
Evet.
Birinci mantık bu. Şeker hastalarında ne oluyor? Aşınıyor mu? Erozyona mı uğruyor?
Hayır. Şeker hastalıklarındaki süreç şöyle. Şeker hastalıklarında damardaki bu damar sertleşmesi, damar plağı, yani ateroskleroz dediğimiz süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani normal sağlıklı bir insanda, şeker hastalığı olmayan birisinde, atıyorum 10 yıl, 15 yılda olacak şey bu hastalarda 4-5 yılda ortaya çıkabiliyor.
Her şeker hastası aynı mı peki? Şekeri düzgün kontrol edilmiş işte.
Hayır. Burada kastettiğim şey şekeri düzenli olmayan, yani şeker regülasyonu olmayan, diyetine, ilacına dikkat etmeyen.
Rakamsal bir şey söyler misin Cem Hocam? Yani yüzün altı normal, 100-150 arası bir risk, 150-200 arası iki risk mi mesela?
Yok, öyle bir şey söyleyemeyiz. İşin açıkçası bu söyledik, yani konuştuklarımızın hepsi aslında genel başlıklar. Yani maalesef tıpta %100 bir şey söz konusu değil. Yani bizim hastalarımızın maalesef süreci suistimalinde de bu önemli bir nokta. Hmm. Yani işte benim şekerim var, 50 yıldır da sigara içiyorum, şu kadar süredir de tansiyonum var ama turp gibiyim, hiçbir şeyim olmuyor. Hakikaten bakıyorsunuz anjiyosuna hiçbir şey çıkmıyor. Yani bunlar son derece nadir vakalar. Öyle söyleyeyim.
Ama çok basit bir şekilde şekeri tansiyonu olmayıp durduk yerde kalpten gidenler de var.
Kalpten gidenler var. Özellikle genç yaştakiler için.
Bardağın dolu tarafı, boş tarafı. Peki şimdi tansiyon hastaları nasıl bir zarar veriyorlar kalp damarlarına hocam?
Ondaki süreçte şöyle, kişinin damar içerisinde kanın akışkanlığı sırasında, yani kalp damarlarından bahsediyoruz, koroner arterlerden, koroner damarlardan bahsediyorum. Akışkanlığı sırasında o akışkanlığın yaptığı bir shear stres dediğimiz, yani akışkanlığın o verdiği o mekanik tahribattan dolayı bu damar sertleşmesi, ateroskleroz hızlanabiliyor.
Şöyle desem Cem Hocam, kibar basit bir hortumu çok yüksek basınçlı bir çeşmeye takmışım gibi mi oluyor?
Evet, aynen öyle, çok güzel bir örnek.
Yıpratıyor, çatlatıyor.
Sonrasında da bu aterosklerotik süreci hızlandırdığı için kişinin kalp
damar duvarı kalınlaşıyor. Bir anda artık beslemez hale geliyor.
Beslemez hale geliyor. Aynen öyle.
Peki sonra kalbin bir kasılma faaliyeti bozuldu. Dakikada 70 kere kasılıp işte şu kadar litre kan pompalaması gereken kalp bunu yapamamaya başladı.
Evet.
Sonrası hocam?
Hikayenin sonrasında şöyle. Kalbin kaybedilen doku miktarına göre kişinin ortaya çıkabilecek problemler değişebiliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela damardaki tıkanıklık tam %100 tıkanmadan da kalp krizi geçirilebilir aslında. Bu da işin başka bir yönü. Nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Mesela damarınızın %70-80'i tıkanmış. %20'den hala bir akış söz konusu. Ama siz günlük işlerinizde, söz gelimi ev işlerindeki yaparken bir şikayetiniz yok. Ama bakkala gidiyorsunuz ya da komşuya çıkacaksınız. Merdiven çıkmaya başladınız ya da yol yürümeye başladınız. Eforunuz birazcık arttı. Kişide şikayetler ortaya çıkmaya başlıyor. Göğüs ağrısı ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında bunlar da ileride olabilecek bir kalp krizinin habercisi.
Yani %60 tıkandı, efor kapasite azalıyor.
Evet.
%80 azaldı, daha azalıyor.
Daha da sonra azalıyor. Bu süreçte artık uyanık olmak gerekiyor. Yani bir şeylerin yolunda gitmediğinin bir habercisi bu. Eğer kişi buna dikkat etmez, süreç daha da hızlanıyor ve belirli bir zaman sonra bir takım akut, yani ani vücuttaki metabolizmatik değişiklikler sonucunda oradaki o %80'lik daralma yapan o plak yırtılabilir ya da yavaş yavaş progresif olup ilerleyip %100'e ulaştığında o şekilde de bir krize sebep olabilir.
Ama şimdi Cem Hocam, anlattığınız şey beni bile dehşete düşürdü. Niye? Şimdi bir sebepten dolayı kalbimdeki kası besleyen damarlarda bir tıkanıklık başladı. Genetik olabilir. Tansiyon, şeker vesaire olabilir. Hadi sigara, evet, yağlı beslenme şahsın kabahati ama çoğu elde olan sebepler değil. Evet. Bu beslenmede azalmaya başlandıkça, nasıl ki bir ailenin ekonomisinde gelirler azalıyor, giderler artıyorsa biraz sıkmak gerekiyor.
Evet.
Sıkıyorsun ama bir yere kadar
bir
sıkıyorsun
onu da.
Bir müddet sonra artık kayıplar başlıyor.
Evet.
Kalp dokumu %5'i 10'u ölüyor. Bu bende sadece 5 kat merdiven çıkamaz hale geliyorum.
Evet.
Eğer bu anda uyanıp her şeyi normale alsam, o kalp beni 50 sene daha götürecek. Ama bugüne kadar bir şey olmadı deyip hor davranmaya devam edersem kalbime, bir müddet sonra geri dönüşümsüz hale gelecek.
Kesinlikle.
Yani evin duvarı yıkıldı. Onu tamir etmek mümkün değil zaten. Kalpten bahsediyoruz.
İşin açıkçası bu konuştuğumuz güzel olan senaryo. Bir de bunun güzel olmayan, daha dehşet verici bir tablosu var. O da şöyle ki, bu damar sertliğinden bahsettiğimiz, damarın etrafındaki plakların da belirli bir karakteristik özelliği var. Kimisi sert oluyor, stabil yani. Kolay kolay kırılmıyor. Kolay kolay çatlayıp da tıkanıklığa sebep olmuyor. Bazısı çok fragil olabiliyor. Yani
dokunsan kırılacak.
Dokunsan kırılacak. Dokunsan yarılıp orada tıkanmaya sebep olabilecek problemlere sebep oluyor. Ve bu plakları da biz daha çok genç yaşlarda görüyoruz. Zaten genç yaşlardaki kalp krizinin natifi bu yüzden birazcık daha problemli. Hmm. Yani size damarlarınıza bakılır. Gözle görülür makro düzeyde bir şey yoktur. Ama orada daha ince boyutta, daha ileri düzeyde bir inceleme yaptığınızda bakarsınız ki damarların çevresi bir takım plaklar var ve bunlar daha aktif, daha kırılmaya müsait plaklardır. Zaten şu an kalp krizleriyle alakalı olarak cevaplanmayı bekleyen en önemli sorunlardan biri bu. Hangi plak kırılıyor da damar tıkanıyor? Yani bunu şu ana kadar ortaya koyabilmiş değil maalesef modern tıp.
Biraz piyango kısmında var yani işte.
Maalesef.
Peki Cem Hocam, sonra bu doku bir müddet sonra iyi beslenemediği için sinyal vermeye başladı. Dediğimiz gibi kapasitelerde düşme oldu ama artık bardağı taşıyacak son damla geldi.
Evet.
Ne olur?
Nasıl başlar? En önemli şikayet göğüs ağrısıdır burada.
Peki.
Göğüs ağrısının da tabii burada karakterini tanımlamakta fayda var. Çünkü
yerden başlayalım Cem Hocam. Nerede olur göğüs ağrısı?
Öncelikli olarak göğüs ağrısı üzerine olduğu şekilde göğüste oluyor.
Ancak, her yerinde olabilir mi yani?
Hayır, göğüste daha ziyade, hatta şöyle söyleyelim. Fakültelerde kabaca şöyle bir tabir vardır. Çeneyle midenizin arasındaki alanında ortaya çıkabilecek tüm ağrılar aksi ispat edilene kadar kalp krizidir denir yani.
Öyle mi sahiden?
Gerçekten çok garip vakalarla karşılaştığımız
oluyor. Ama bu da çok evhama sebebiyet veriyor.
Evhama veriyor da bu dediğim, biz geneli konuşuyoruz.
Peki.
Ağrı göğüste tam olarak yeri lokalize edilemeyen, yani yeri tarif edilemeyen, nerede olduğu gösterilemeyen, yaygın. Sanki birisini göğsünüze bastırıyormuş ya da göğsünün üzerinize birisi oturmuş gibi olan bir
bıçak
ağrı.
Bıçak saplanır gibi diyorlar desene. O geçerli
bir bıçak saplanır galiba gibi, ya da elle tam olarak yeri tarif edilebilen, ya da dokunmakla ağrısında azalma olması değişen, ya da bir takım hareketlerle ağrısında değişim olan ağrılar çoğunlukla bize kalp krizini düşündürmez. Daha ziyade ağrı başladığında geçmeyen, eforla da şiddetlenen bir ağrıdan bahsediyoruz.
Eforla şiddetlenen.
Evet.
Peki biraz daha böyle Cem Hocam, yani çok anlamadık. Ne zaman panik yapalım? Daha böyle direkt söyleyebileceğiz kilit bilgi, kritik bilgi var mı?
Kritik bilgi şu, bu ağrı gerçekten yaşayan kişilere sorduğunuzda daha ömründe öyle belki ağrı hissetmediğini söyleyeceklerdi size. Hmm. Yani burada yayılmanın dışında süresi de çok önemli. Kalp krizi ağrısı, eğer gerçekten kalp krizi geçiriyorsanız kesinlikle tıbbi bir müdahale olmadan geçmeyecektir. Öylesine şiddetli bir ağrıdır bu.
Ne kadar sürerse çok korkalım, 10 dakikalık ağrı mı?
20 dakikayı geçen tüm ağrılarda bence bir sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var.
20 dakikayı geçen göğüs bölgesinde olan, hiçbir şekilde tanımlanamayan garip baskı hissi.
Baskı hissiyle bazen yanma da olabilir. Ve tıbbi müdahale ancak geçebilen bir ağrıdan
tıbbi müdahale bahsediyor. Ne bu arada, merak ettim. Sonra geleceğiz gerçi de.
Tıbbi müdahaleden kastımız yani oradaki damardaki akımın yeniden sağlanmasına neden olacak her türlü tedavi. Ona
kardiyolog lazım. Peki göğüs ağrısını anladık.
Evet.
Başka şikayet var mı Cem Hocam?
Anjina ekivalanı dediğimiz bir takım şeyler var ama asıl kriz anı %90
mesela nefes darlığı olur mu?
Geliyor. Nefes darlığı olabilir. Nefes darlığı da varsa sürecin içerisinde bu daha da durumu tehlikeli hale getirir. Çünkü krizin ilerlediğini, kalp dokusunda ciddi bir kayıp olduğunu, artık kalbin yetersizliğe girmeye başladığının bir habercisidir aslında nefes darlığının da ortaya çıkıyor olması.
Onun dışında ateş, baş ağrısı, görme problemleri...
Bunların haricinde dediğim gibi göğüs ağrısı burada temel şikayet, temel semptom. Bunun haricindekilerin hepsi artık sürecin komplike olmaya başladığını gösteren şeylerdir. Örneğin kalp krizi sürecinin artık son evresinde kalp dokusu çalışamaz hale geldiği için o bölgede göllenen kan pıhtılaşıp vücudun farklı yerlerine
atılıp
en buradaki dehşetengiz tablo olarak da kişi felç geçirebilir mesela.
Kalp krizine bağlı felç oluyor.
Felç oluyor, evet.
Ölüm
evet.
Var mı peki, ani ölüm?
Zaten ölümlerin en büyük çoğunu ilk bir saat içerisinde. Yani kalp krizi başladıktan sonraki ilk bir saat mortalitenin, yani ölümün en fazla olduğu zaman dilimi.
O bir saatte nasıl olsa hastaneye yetişiyor, yetişenler kurtuluyor mu anlamı çıkıyor?
Zaten kaybedilen hastaların büyük çoğunluğu sağlık kuruluşuna yetişemeyen hastalar.
Hmm, çok geciktirmemekte fayda var yani.
Evet, evet.
Ama işte çok sıkıntılı nokta hocam. Konu kalp. Bir tarafta evham, bir tarafta geç kalmıştık.
Evet, evet.
Çıkmaz sokak.
Maalesef.
Peki.
Maalesef.
Peki bu sıklık ne Cem hocam yaklaşık olarak? Mesela 10 kişiden biri kalp krizi geçiriyor mu ömür boyunca?
Şu an için kardiyovasküler hastalıklar, yani kalp damar hastalıkları dünyada en yaygın görülen hastalık grubu. Yani bu biraz da çağımızın artık yeni hastalığı, öyle söyleyeyim.
Kanserlerle kıyaslanırsa kanserlerin, kaç kattır?
Kanserlerin çok çok önünde.
Çok önünde.
Bunun sebebi modern yaşam tarzı maalesef.
O zaman şöyle diyoruz, hani kanser konusu sizde bir paranoya haline gelmişse şunu düşüneceksiniz. Evde çok oturuyorsan, uygunsuz besleniyorsan, sigara varsa, yağlı tüketim varsa, hareket yoksa, lüzumsuz stresler varsa,
kesinlikle,
düzensiz şeker tansiyon hastalığın varsa sen olur kendine bak.
Yani, kesinlikle.
Ya da
kesinlikle.
Kansere bağlı ölmekten korkuyorsanız egzersiz yapın, düzgün beslenin. Kesinlikle.
Maalesef o kadar çok hastamız oluyor ki kişi kanseri yenmiş, yıllarca tedavi görmüş, sonra bir gün çat kalp krizi geçiriyor ve hasta kaybedilebiliyor.
Fena.
Maalesef.
Peki kalp krizlerinin çeşitleri var mıdır?
Biraz önce bahsettiğimiz gibi ortaya çıkış şekli olarak ya damarın %100 tam kapanmasıyla ortaya çıkan kalp krizleri, ki bu daha ziyade daha genç grubun, yaş grubunda.
Bir damar %100 mü tıkanıyor?
%100 tıkanıyor. Yani oradaki plan yırtılmasıyla akış tamamen %100 ortadan kalkıyor.
Diğerleri tamamen sağlam mı? Peki onlarda da %30-40 kayıp var mı?
Diğerlerinde çok çok çok minimal düzeyde de olsa bir kan akımında devam var ama o artık o kadar az bir düzeye düşüyor ki oradaki kalp dokusunu beslemeye yetersiz kaldığı için orada da yine bir kriz söz konusu. Ama dediğim gibi orada tam %100 bir akım kaybı çoğunlukla olmuyor.
Hmm, peki başka mesela yaşa göre ayrılıyor mu?
Evet.
Eşlik eden hastalıklara göre ayrılıyor mu?
Bu dediğimiz durumlarda mesela ilk söylediğimiz önerikte, yani damarın tamamen kapanmasıyla ortaya çıkan kalp krizleri daha ziyade genç yaş grubunda. Yani genç yaş grubundan da kastım yani 40 yaş ve 40-55 yaş arası demek daha makul yani.
Ha, 40-55 yaş arasını genç sayıyoruz.
Tabii ki de.
40 yaş altı ne olacak Cem hocam?
Ya onlarda da hepimiz aslında risk var ama dediğim gibi konuştuklarımız genel başlıklar. Bu gruptaki krizlerde genellikle eşlik eden hastalıkları görmüyoruz. Yani bu kişilerde daha ziyade
genetik varyasyonlar mı daha çok?
Tansiyon ya da şeker yok, ancak bir genetik yaskının söz konusu olabiliyor ya da bir sigara kullanımı olabiliyor. Hatta hiç eşlik eden bir hastalık ya da bir risk faktörü olmaksızın da ortaya çıkabiliyor. Diğer gruptakinde ise daha ziyade ileri yaşlarda eşlik eden hastalıkların olduğu, kötü beslenme, işte sigara kullanımı ve benzeri risk faktörlerinin daha ağırlıkta olduğu ve çoğunlukla da çoklu damara bağlı.
Yıpranmışlık var.
Yıpranmışlık, evet.
Biraz
evet.
Hazırlanmışlık da var ama yani adam 40 sene tansiyon hastası, 30 sene evet, şeker hastası, evet. Adam başına gelebileceği tahmin ediyordur herhalde.
Evet, aynen öyle oluyor. Dediğim gibi ikisinin natifi kabaca bu şekilde oluyor. İlk söylediğimiz maalesef öngörülememezliği, ortaya çıktığında olabilecek komplikasyonların ağırlığı ve ölüm oranlarının daha yüksek olması bile maalesef ilk tablo diğerine göre daha ağır.
Şimdi Cem hocam, tedaviyi ikinci kısma bırakacağız ama ilk kısmı bitirmeden önce şuna da girelim diyorum. Erken müdahale için kritik zaman dilimi nedir? Ne zaman paldır küldür acile gidelim veya acile mi gidelim, sağlık ocağına mı gidelim?
Bahsettiğimiz şikayetler olan kişilerin zaten acil servislere başvurması ya da başvuramayan, kendi şartlarıyla ulaşamayacak kişilerin 112'den yardım almaları gerekiyor.
Ama 112 55 dakikada geldi.
Evet, öyle de bir durum söz konusu.
Yapacak bir şey yok, uçacak hali yok, onların da trafik belli.
Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şu anki öngörü ilk bir saatin en önemli saat dilimi olduğu. Sağlık kuruluşu içerisinde kişi başvurduktan sonra eğer kalp krizi geçiriyorsa bu mevcut tanının doğrulanması, yani kişinin evet sen kalp krizi geçiriyorsun denmesi için de sağlık çalışanlarına verilen süre ise 10 dakika.
Peki tanıyı nasıl koyacağız bu arada, biz onu unuttuk.
Tanıyı ağırlıklı olarak EKG dediğimiz elektrokardiyografi ile.
Peki
koyuyoruz.
Çok kolay, zahmetsiz 3 dakikada çekil veriyor, her yerde de
evet,
var.
Evet.
Her hastada %100 tanı koydurur mu? Var demesi %100 var mıdır? Yok demesi %100 yok mudur?
En azından ağır olan tabloların büyük bir kısmını eleyebilir. Kesin olarak yok.
Kaçırıyorsa da hayati bir şey yoktur zaten.
Yok, öyle söylemeyelim. Ama asıl anormal olan, asıl mayor tabloyu büyük oranda bize EKG söyler.
Bir de kardiyak enzimler var.
Evet, bir de kan değerlerinde bakılanlar var. Bunlar da harap olmuş kalp dokusunun içerisindeki hücrelerin muhtevasının kana karışmasıyla birlikte o maddelerin kan düzeyini ölçülmesiyle ortaya çıkıyor.
Çok böyle %100 sana koydurur mu? Bu da EKG gibi değerli midir?
Kesinlikle.
Ama süresi geç, bir saatte falan çıkıyor sonuç herhalde.
Evet, onun için maalesef örneğin çalışılmasının beklenmesi gerekiyor. Dediğim gibi acil müdahaleyi gerektiren kalp krizleri büyük oranda EKG ile zaten saptayabiliyoruz.
Ama onun da güzel tarafı şu oluyor. Hasta gelmiş, bir gastrit ülser hikayesi var zaten. Buna bağlı bir göğüs ağrısı, belki bir ortada sternumda yanma var. İşte kalp krizi mi değil mi şüphedesiniz. Kanı alıyorsunuz. Zaten hasta müşahede beklerken sonuçlar da çıkıyor. İyi çıkarsa iyiye destek, kötü çıkarsa kötüye destek anlamında herhalde.
Aslında tam olarak öyle değil. Çünkü bu bakılan kan değerlerinin kandaki seviyesinin yükselmesi de hemen olmuyor. Belirli bir zaman geçiyor.
Ama şimdi hocam zaten bir, hastanın kalbi ağrımaya başladı. Hasta bunu en iyi ihtimalle 20 dakikada ciddiye alsın dedik zaten. Hı hı. Eğer hastamız çok uyanık, kendinde işte aktif canlı biri ise 30 dakikada anladık ki 20 dakika aşıldı dedi. Hı hı. Benim doktora gitmem lazım, kimse yok. 112 aradı, 112 geldi, iyi ihtimal 40 dakika. Hı hı. 112 ambulansına bu arada müdahale edilebilir mi hastaya? Tanı konabilir mi?
Evet, şu anki ülkemizdeki 112 ambulanslarında bunun tanısı ve müdahalesi, erken müdahalesi, en azından bir takım ilaçları.
Doktor şart mı, sağlık memuru tanı koyabilir mi? 112'deki eğitimli.
Sağlık memuru değil de acil tıp teknisyeni.
Acil tıp teknisyeni.
Bunu anlayabilir, bu tabloyu anlayabilir. Yurt dışındaki çalışan acil tıp teknisyenlerinin bu donanımı var. Ülkemizde maalesef tüm acil tıp teknisyenlerinde bu donanım yok.
Ama bir kısmı müdahale edebilir diyorsun. Bir kısmı. Peki yani böyle hayati bir şey yapacak mı ki, ambulansın içinde ne var?
Söz gelimi hastanın kalbi durabilir. Yani yeniden canlandırma işlemi gerekebilir.
Ha, bunlar da etkililer.
Ambulans içerisinde hastanın tanısı konulabilir. Yani daha acil servise ulaşmadan hastanın
10 dakikalık süreyi kullandık en azından.
Onu kullanarak direkt hastanın kalp krizini geçirdiği ortaya konabilirse direkt orada bir takım ilaçların verilmeye başlanabilir.
Oldu da Cem Hocam, hani ortamda öncelikle siz varsınız diyelim. Ev ortamı, bir yakınınız kalp krizi geçirdi Allah korusun. Sizin yapabileceğiniz bir şey var mı?
Maalesef yok.
Sonra ikinci soru, benim yapacağım bir şey var mı? Üçüncü soru, elinden iş gelecek bir genç var. Onun yapacağı bir şey var mı?
Yapılabilecek tek şey eğer...
112'yi ara.
Aynen öyle, 112'yi aramak maalesef.
Yani yoksa işte pozisyon vermek, oksijen falan,
hayır,
su
hayır,
tuttuk
hayır. Hiçbirinin maalesef bir...
Peki hani aspirin içirsek, dilal tap versek hiç mi bir şey mi yapmayacağız?
Evet, onlar tıbbi müdahaleye giriyor ama onu da...
Bir hasta yakınına emanet edemeyiz.
Emanet edemezsiniz.
O sırada tansiyon falan da çıkar mı? Ona müdahale etsek var.
Tansiyon çıkabilir, tansiyon düşebilir. Kalp hızı yavaşlayabilir, hızlanabilir. O tamamen oradaki tablodaki sürece bağlı biraz... teknik detay işin açıkçası.
Peki. O zaman şimdi Cem Hocam burada ara verelim. Tedaviye, peki, komplikasyonlara, ek yüklere daha sonra geçelim.
Peki.
Sevgili dinleyenlerimiz, kalp krizinden bahsetmeye çalıştık. Maddi anlamdaki kalp krizinden, manevi anlamdaki kalp krizini değerli hocalarımıza, büyüklerimize bırakarak. Maddi anlamda kalp krizi, kalbin duvarlarındaki kas dokusunu besleyen damarların buraları besleyemeyecek kadar daralması ya da tıkanmasıdır dedik Cem Hocam. Doğru
evet,
mudur?
Evet, doğru.
Buna sebep olacak şeylerden bir, gençlerde genetiktir, takdiri ilahidir tam anlamıyla. Yaşlarda biraz daha kabahat hastada olabilir.
Evet.
Sigara, evet, uygunsuz beslenme, hareketsizlik, düzensiz şeker ve tansiyondan, evet, dolayı dedik.
Evet.
Olduktan sonra aslında doktorun elinde yapılacak şeyler var ama hasta açısından yapacak hiçbir şey yok. O vakte kadar şekerimizi, tansiyonumuzu düzenleyelim dedik.
Kesinlikle.
Ama özellikle alarm şikayetleri bir sizden dinleyelim Cem Hocam.
Alarm şikayet burada yeri tam olarak tarif edilemeyen, göğüste yaygın, baskı tarzında, 20 dakikadan kesinlikle az sürmeyen ve tıbbi müdahaleyle geçmeyen şiddetli bir göğüs ağrısı.
Varsa panik yapıyoruz, hemen 112'yi arıyoruz.
Evet.
Yakınlara da hiçbir şekilde hastaya müdahale etmiyor, ilaç falan vermek yok. 112'yi arıyoruz.
Evet.
Ya da mümkünse 112'yi beklemeden yola çıkabilir. Ama güzel taraf şu Cem Hocam. Şimdi ben çıkacağım, yarım saat sonra hastaneye varacağım. Ama 112 5 dakika sonra gelecekse hiç değilse bir acil tıp teknisyeni görür. Benden çok anlar.
Kesinlikle doğru.
O daha mantıklı. Yani hangisi önce hastayı görecekse, hastane mi, ATT mi?
Allah'a şükür 112 hizmetlerinde ciddi anlamda bir iyileşme bu konuda var.
Onlar iyileşti de trafik kötüleşiyor Cem Hocam. Adam nereye gelecek? Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerim. Uzman Doktor Cem Özde ile yapmış olduğumuz kalp krizini konuştuğumuz kardiyoloji programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz. İkinci kısımda görüşmek ümidiyle. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz tekrar diyelim. İlk bölümü dinleyemeyen dinleyicilerimiz için Doktor Cem Özde ile kardiyoloji uzmanı kendisi kalp krizi hakkında konuşuyor idik. İlk kısımda kalp krizi nedir, nasıl olur, ilk bulguları nelerdir, acil tedavide neler yapılabilir demiştik Cem Hocam. İkinci kısım, artık hasta yakınları devreden çıktı.
Evet.
Tanıyı koyduk, hastanenin acil servisindeyiz. Evet. Tedavide ne yapıyoruz? Acil tedavi, akut tedavi, kronik tedavi, uzun dönem tedavisi.
Evet, şu anki güncel tedavi yaklaşımı olarak bu süreci, kalp krizi sürecine ilişkin olarak yayınlanan kılavuzlarda acil müdahale artık iki başlık altında değerlendiriliyor. Bir ilaçla yapılan reperfüzyon, yani ilaçla damarın açılması ya da mekanik yollarla, anjiyoyla tıkanan damarın açılması şeklinde iki başlık altında değerlendiriliyor. Burada sizin çalıştığınız sağlık kuruluşuna, yani doktorun çalıştığı, hastanın götürüldüğü sağlık kuruluşunun durumuna göre tedavi de değişebiliyor. Söz gelimi asıl merkezleri, anjiyo yapabilen bir merkeze, uzak bir merkeze ve hastanın nakliyle ciddi şekilde zaman kaybına neden olacağı durumlarda tercih edilen tedavi yöntemi ilaçlı damarın açılması yöntemi.
Nedir bu ilaç Cem Hocam?
İlaç dediğimiz pıhtı eritici ilaç, trombolitik ilaçlar.
Açıyor mu peki bunlar?
Evet, maalesef bunlarla da ilgili böyle bir sıkıntı var. %100 açma garantisi de yok maalesef. Yani kişiye biz ilaç verdiğimizde, ilaçlı damarını açmaya çalıştığımızda başarısız olup hastayı mecburen o haliyle sevk etmek zorunda da kalabiliyoruz.
Allah korusun, bu arada kaybedilmez mi hasta?
Kaybedilebiliyor maalesef.
Peki etki edip etmediğini kaç dakikada anlıyoruz?
Yeni kılavuzlarda zaten çok beklenmemesi. Yani ilaç verildikten sonraki süreçte, yani yarım saat, yani tedavi tamamlandıktan sonra hastanın kliniğinde anlamlı bir değişme olmadığı takdirde hastanın hemen eş zamanlı olarak...
Ha, şikayetler hemen düzeliveriyor mu?
Düzelebiliyor. Düzelebiliyor.
Hatta tedavi bir gösterge
aynen
var.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir takım damarın açıldığını gösteren bize işaretler.
Damar yoluyla uygulanan bir ilaç mıdır?
Damar yoluyla uygulanan
10 dakikada mı gidiyor mesela?
1,5 saatte gidiyor.
1,5 saatte.
1,5 saatte yeni çıkanlarında bu direkt tek seferlik bir enjektörle hemen 5 dakikada da verilebiliyor.
Veriliyor. Sonra bakıyorsunuz dakikalar içinde hasta rahatlamaya başladı. Nefesi rahatladı, ağrısı azaldı.
Azaldı. Damarın açıldı.
Biraz daha rahat şartlarda çalışıyoruz ondan
kesinlikle
sonra. Ama baktık ki hasta tık demedi.
Hastada bir herhangi bir değişiklik olmadı. O zaman mecbur mekanik olarak damarın açılabileceği bir merkeze, yani anjiyo yapılan bir kardiyoloji merkezine.
Peki anjiyo yapılan bir merkeze direkt girmiş olsa hasta, ilaç gene de deneniyor mu?
Hayır, ilaç böyle bir şartlarda denemiyor. Direkt mekanik olarak damarın açılması yoluyla.
İlaç tedavisi tamamen elde imkan yoksa.
Evde imkan yoksa, evet.
Peki şimdi her kalp krizine tanı kesinse anjiyografi kesinlikle acil şartlarda yapılacak mı?
Bahsettiğimiz gibi damarın tam %100 olarak tıkandığı durumlarda yapılması.
Onu EKG'den anlıyor musunuz?
Evet, o EKG'den anlaşılabiliyor. Yani bu hastayı biz EKG'sine bakarak hemen acil mi anjiyo alalım yoksa biraz koroner yoğun bakım alıp takip edelim, arkasından mı işleme alalım, bunu direkt EKG'ye bakarak ayırt edebiliyoruz.
Şimdi biz de halk arasında sürekli şu olur. Hastaya sorarlar, ne yaptı? Bana anjiyo yapıldı. Yani sen anjiyo yapılamaz. Anjiyo damar demektir.
Evet.
İşlemin
evet.
adı anjiyografidir. Onu, evet. Damarın görüntülenmesi işlemidir.
Çok güzel söylediniz Fırat Hocam. Bunu da hemen aydınlatalım halkımızı. Anjiyo dediğimiz şey dediğiniz gibi anjiyodur. Yapılan işlemin adı anjiyografi. Hatta tam açık ismiyle koroner anjiyografidir.
Yani tabii her damarı değil, kalbi evet. değerlendiriyor.
Koroner kalp damarlarının görüntülenmesi işlemidir. Bu işlemle birlikte eş zamanlı olarak damar açıcı tedavide uygulanabilir. Yani halk arasında yine bilinen adlarıyla balon ve stent işlemi uygulanabilir.
Ha, hem görüntüleme tanı metodu hem tedavi metodu.
Tedavi metodunun bir parçası.
Nasıl yapılıyor işlem hocam? Bir baştan bize tarif etseniz.
İşlem aslında masum bir işlem değil. Şu an için teknikler çok ilerlediği için buna bağlı komplikasyon ve hasta kayıpları çok az olduğundan dolayı çok basit gibi görünmekle birlikte aslında bu bir girişimsel, yani kişiye yapılan bir müdahale.
Küçük bir ameliyat.
Küçük bir çeşit küçük bir ameliyat ve ölüm riski bile var. Çok da düşük Allah olsa Allah. Maalesef böyle. Kabaca vücuda ulaşılabilir makro düzeydeki bir damardan, bu kasığınızdaki damar olabilir, kolunuzdaki olabilir, bileğinizdeki bir damar olabilir. Buradan damar sisteminize girilerek kalbinize ulaşılıyor.
Bir boru mu çöküyoruz? Bir kamera mı gönderiyoruz?
Evet. Ne yapıyoruz? 6 ya da 7 frençlik minik kateterler diyelim. Tellerle diyelim halkımızın
anlayacağı. Teli soktuk, kalbi kadar bulduk.
Kalbe kadar gittik.
Nasıl buluyorsunuz? Eğilip bükülebilen bir tel mi bu?
Kısmen öyle. Kısmen öyle. Zaten damardaki o anatomik yapıya uygun olarak bunlar üretilmiş malzemeler. Bunun da kalbi besleyen damarın ağzına kadar gelebiliyoruz.
Daha bu sırada kameradan görüyor, ekrandan görüyor
evet,
musunuz?
Bu sırada kameradan
gittiğiniz bir yerde tıkandı, yol bitti. Şimdi...
Sonrasında radyoopak maddeler kullanılır mesela. Bunun
ilaç için, veriyoruz. İlaç boyalı ilaçlar.
O ilaç damarın kendi anatomik yapısına olarak boyanıyor ve boyadığımızda biz damardaki o tıkalı alanları, açık alanların hepsini görebiliyoruz.
Ekranda çıktı hepsi.
Evet.
Tanı koyduk. Peki şu damar %50 tıkalı, bu damar %80 tıkalı, öbürü %100 tıkalı.
Sonrasında o telin de içerisinden çok daha ince yapıda başka bir tel ve o telin üzerine monte edilmiş balonla tıkalı olan alanı açmaya çalışıyoruz.
Nasıl yani o kırılmış bir plak var. Onu çekip alıyor musunuz makasla?
Onu çekip almıyoruz. Onu direkt delip geçiyoruz. Delip geçtikten sonra akımın gelmesine ya da gelmemesine bağlı olarak bir takım yine başka tekniklerle
deldik geçtik, öbür tarafı bir anda foş kanatmaya başladı. Tamam, işlem ancak başarılı oldu.
İşlem başarılı olmuyor çünkü orada instabil bir alan söz konusu. Ne demek, neyi kastediyorum instabilden? O bölgede yeniden pıhtı, üzerine pıhtı biriktirecek ya da yeniden
hasarlı bir alan,
hasarlı damarda hasarlı içerisinde bir alan var. O alanı stent dediğimiz bir malzemeyle.
Bu, nedir bu stent hocam? Neye
stent dediğimiz şey bir tükenmez kalem yayına benziyor kabaca.
Tamam.
Bunu içerisinde bir balon var. Balonu açtığınızda balonun şeklini alacak şekilde bu kalem yayına benzeyen bu malzeme de o balonun şeklini alıyor ve siz balonu söndürdüğünüzde
orada kalıyor, duvara
yapışıyor. O haline kalıyor. Yani biz orada aslında plakla alanı damarın çevresine yapıştırıyoruz.
Peki ne kadar? Gerçekten bir tükenmez kalem yayı kadar mı bunun uzunluğu?
Evet, hatta daha bile ufak.
Bundan da daha küçük. Bu alan bir daha istese de tıkanamıyor.
Hayır, bunu da maalesef söyleyemiyoruz. Yani Allah'ın yarattığı damar tıkanırken kulun yaptığı şey kesinlikle zaten tıkanıyor. Burada istediğimiz şey belirli bir süre olarak yani.
Süre 5 sene 10 sene?
Yapılan işlemin başarısına göre bu süre değişebiliyor. Yani bir ay sonra da, hatta bir gün sonra tıkanabileceği gibi 5 yıl sonra 6 yıl sonra da tıkanabilir.
Kesin tıkanır mı?
Kesin tıkanır.
Maalesef kesin. Maalesef. Yani 10 yıl sonra, 5 yıl sonra bir daha mı stent
burada
atacağız?
Evet, burada önemli olan şey sürecin ani tıkanmaları olmaması ve tıkanma sürecinde bizim hastayı gözleyebiliyor, takip ediyor olabilmemiz. Yani biraz önce bahsettiğimiz işte hastanın biz olmayan, günlük işlerini yaparken olmayan şikayetlerin işte eforla ortaya çıkıyor olmasına benzer bir tablo burada da söz konusu. Taktığımız stent zamanla aşınıp tıkanmasına bağlı olarak kişide yeniden şikayetler ortaya çıkabiliyor. Böyle durumlarda maalesef yeniden müdahale gerekiyor.
Stent dedik, balon dedik. Başka bir şey var mı yaptığımız?
Kabaca kullanılan mayor girişimsel yöntemler bunlar.
Peki, açtık. Artık akım tamamen normale döndü. Diğerlerindeki darlıklar da kabul edilebilir sınırlarda olarak bırakıldı.
Evet.
Hasta o akşam yoğun bakımda mı?
En az 48 saat hiçbir komplikasyon olmasa dahi.
Her şey yolunda
giderse. Her şey yolunda gitse dahi 2 gün hastayı yoğun bakımda takip edilmesi gerekiyor.
Daha sonra normal odada da herhalde bir müddet takip ediliyor.
Sonrasında da bir müddet normal odada takip ediliyor.
Sonra bitti gidiyoruz, hadi güle güle reçete.
Bir takım ilaçlar kullanılıyor. Bunlar kan sulandırıcı ilaçlar, kalbin çalışmasını düzenleyici ilaçlar ya da kalbin yorulmasını engelleyici bir takım ilaçlarla hastaları taburcu ediyoruz.
Ama asıl sebep altta yatan nedeni.
Altta yatan nedenin düzeltilmesi.
Tansiyonunu düzelt, şekerini düzelt.
Evet, evet. Yani burada bu saydığımız işlemlerin sosyal, insani ve mali olarak gerçekten ciddi külfetler getiren süreçler. Yani kişinin daha ilk başta primer olarak hiç hasta olmadan, yani koruyucu hekimlik aşamasında tüm bu süreçleri daha başına gelmeden engellenebilmesi hem kişinin kendisi için, hastanın kendisi için, hem yakınları için, hem ülkemiz için en ideal olan aslında.
En ideal olan bu. Peki anjiyografimizi yaptık. Başarılı oluyor muyuz her zaman? Olamayıp bir de bypass meselesi var.
Evet, her zaman başarılı olamayabiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim. İşlemin zaten masum olmadığını söylemiştik. İşlem sırasındaki ortaya çıkabilecek bir takım komplikasyonlardan dolayı da hasta kaybedilebilir. Maalesef böyle bir risk de var. Yani işlemin zorluğu, hele ki kalp krizi anında daha da komplike bir hale geliyor. Yani bu işlem sırasında damarı açılsa dahi akım gelmeyebiliyor bazen. Bazen damardaki o plağı siz açmaya çalışırken damar yırtılabiliyor, damar çatlayabiliyor. Ya da siz başka bir alanda başka bir yere tıkayabiliyorsunuz yaptığınız tedaviden dolayı. Ya da buna yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Söz gelimi asıl daha büyük çaptaki damarı kurtarmak için bazen küçük çaptaki damarları feda etmek zorunda kaldığımız olabiliyor. Bunlar da maalesef bu işin problemli, sıkıntılı olan yönleri.
Peki bypass kime yapıyoruz?
Bypass ise bu saydığımız işlemlerle, yani girişimsel olarak anjiyo sırasındaki müdahalelere, balon ve stentle damarını açamadığımız, damar akışını, kan akımını sağlayamadığımız kadar kötü durumdaki olanları bypass yapıyoruz. Yani bundan neyi kastediyorum? Kabaca çoklu damar hastaları damarın başlangıç kısmında, yani ana koronerin ağız kısmında müdahale edilemeyecek olan kısmında ciddi darlıkların, ciddi problemlerin olması ya da İşlem sırasındaki yapılırken ki işleme ait risklerin çok fazla yüksek olduğu durumlarda biz bypass'ı tercih ediyoruz.
Bypass'ı kalp cerrahları yapıyor.
Bypass'ı da kalp cerrahları yapıyor. Evet.
Onlar bacaktan bir damar parçası alıp değiştiriyorlar mı?
Onu da şöyle söyleyelim. Buradaki sözünü ettiğimiz koroner damarlar atar damarlar. Yani
temiz kan taşıyan.
Temiz kan taşıyan damarlar. Bu bacaktan alınan damarlar ise toplar damar sistemlerine ait. Yani ven dediğimiz damarlar.
Tamam.
Bunlar maalesef tam atar damar gibi onlar kadar iyi çalışamadığı, onların işlevini yerine getiremediği ya da onun işlevini taklit edemediği için uzunca bir zamandan beri de bir takım vücudun başka yerlerindeki atar damarlar tercih ediliyor.
Peki o atar damarını aldığımız bölge ölmüyor mu?
Ölmüyor. Şöyle söyleyelim. Birincil önceliği olmayan bir damar oluyor bu. Lima dediğimiz, yani meme dokusunu besleyen bir damar. Yani meme hayatiyet arz eden bir organ değil. Yani hele bir kalple asla kıyaslanamaz. Onu besleyen sağlı sollu ve %90'da sol tarafındaki kalpteki tıkanan en önemli damar tercih ediliyor. Ön yüzdeki damar oluyor bu. Ona bypass ediliyor. Bypass'tan kastımız şu: çıkartılıp yeni bir damar takılmıyor. Kişinin damarı hala orada duruyor. Sadece bu aldığımız damar, graft damar, tıkanıklığın ötesine bağlanıp
öncesine ve sonrasına.
Öncesine gerek yok. Öncesi zaten kendi alanından gelenle besleniyor. Sonrasına, tıkanıklığın sonrasına damarı bağladığımızda sonrasının da akışkanlığını sağlamış oluruz. Yani o alanı, darlık olan, tıkanma olan alanı bypass etmiş oluruz.
Peki bu yeni bağladığımız damar nereden alıyor kanı?
O kendi normal arter sisteminden, yani dolaşımdan alıyor o kanı.
Ha, dışarıdan hat çektik kalbe.
Aynen öyle. Aort damarından kalbe hat çekmiş oluyoruz.
Yani evet, güzel. Bu da iyiymiş. Peki onun dışında Allah korusun dedik ki operasyon sırasında da hasta kaybedilebilir.
Evet.
Onun dışında riski var mı? Anjiyografi yapıldı. Gerekli stent takıldı ya da bypass yapıldı, hasta çıktı.
Yani kişiye bu dert girdikten sonra maalesef tüm süreçlerde ağrının başladığı ilk günden tedavi olduktan yıllar sonrasında bile kişide maalesef kaybedilebilme riski var. Ve bununla ilgili maalesef çok sayıda başlık sayılabiliyor. Bizim için temel olan sıkıntı, dediğim gibi, ilk etapta, yani tablonun akut halindeki durumda ilk bir saat. Hastane içerisindeki sürecin sorunsuz halledilmesi. Taburcu olduktan sonraki süreçte de yakın takip.
Peki kalp krizi neden önemlidir? Cem Hocam, şimdi kalp dedik, kriz dedik, iki önemli kelime zikretmiş olduk. Bir, sürekli bir evham, ölüm hissi, ihmal, bu üçgende geçecek bir hayat var.
Birincisi problem, bu söylediğiniz gibi kişinin zaten kalp krizi geçirdikten sonra, yani bu çok zaten ölümcül bir tablo olduğu için, kişi bunu atlattıktan sonra dediğiniz gibi onun için artık hiçbir şey, büyük çoğunluğu için en azından hastaların, eskisi gibi olmuyor.
Spor yapabilir mi mesela kalp krizi geçen biri?
Sporu hemen yapamaz. Ancak ilerleyen süreç içerisinde kişideki sağaltım sürecinin başarısına göre spor yapabilir. Ama spor konusunda da tercihimiz yarışmasız sporlar.
Peki normal günlük yaşama döner mi? Yani aynen aktif bir çalışma devam eder mi?
Onu amaçlıyoruz zaten.
Şoförlük yapar mı, memurluk yapar mı, öğretmenlik yapar mı?
Bu da kişinin başına gelen hadisenin ağırlığına, klinik sürecine göre karar verir.
Yani mesela işte tersanede çalışan bir işçiydi. Arkadaşım, sen bundan sonra ancak masa başı iş yaparsın deniyor mu?
Ve benzeri, evet.
Ve stressiz olacak.
Yani stresi faktörünü çok abartmamak lazım burada.
Sahiden abartmalı mı, abartılmamalı mı? Yok efendim, havaalanında kule personeli
yani,
çok mu kalp krizi geçiriyor?
Kişinin günde iki paket sigara içerken, yediğine içtiğine hiçbir şekilde dikkat etmezken, yani ben stresliyim ya da stressiz bir yaşam sürüyorum demesi biraz abesleşti galiba maalesef.
Gerçekten şey var mıdır peki Cem Hocam? İşte İstanbul'da trafikte, stresle bilmem neyle çalışan, başka faktörü olmayan biriyle köyünde çiftlikçi uğraşan biri arasında çok fark var mı?
Fark var. Ama şu an içinki süreçte, şu an içinki bildiklerimiz bunu tam anlamıyla doğrular nitelikte değil. Yani stres bizim için şurada önemli: hadisenin başlangıç aşamasında stresin önemi var.
Peki, sosyal sorunlar anladığımız kadarıyla çok çözüm bulamayacak, dertli yaşamayı öğreneceğiz. Mali sorunlar ne diyeceğim hocam? Mesela ülkeye ne kadar yük getiriyor?
Mali sorunlar ise şu şekilde: kişi mesela kalp krizi geçirdi, hayatı kurtuldu müdahaleyle. Ancak kişinin kalbine bir takım dokular öldü. Yani hasta artık bir kalp yetmezliği hastası oldu. Kalp yetersizliği hastası oldu. Kalp yetersizliğinden kastedilen şey şu: bir arabanızın olduğunu düşünün. Bu arabayla kaza yaptınız ve yapılan kaza sonrasında da aracı işte şöyle böyle bir orasını burasını düzelterek yeniden sadece yürüyebilir hale getirdiniz. Tam manasıyla eski haline getiremediniz. Bununla sizin eskiden yaptığınız şeyleri yapmaya çalıştığınızı düşüneceğiniz bir ortam gibi düşünmek lazım. Ve toplumda bunun sayısının gittikçe arttığı bir durumda, arttığı bir ortamda ciddi problemlere sebep oluyor. Tam manasında tatmin edici bir tedavisinin de olmamasından dolayı ciddi mali yükler getiriyor. Yani şu an ülkemizdeki sağlık alanındaki hastane düzeyinde masrafların çok ağırlıklı bir kısmını kardiyovasküler hastalıklara ayrılmış durumda. Yani kanser hastalıklarıyla başa baş gidiyor, öyle söyleyeyim.
Peki, şimdi ilk kısımda kısaca bahsetmiştik Cem Hocam. Bir başka şehir efsanesi mi diyelim, hurafe mi diyelim? Gizli kalp. Ben de gizli kalp varmış. Gizli şeker de oluyor ya.
Gizli kalpten kastedilen aslında iki başlık bu da yine. Birincisi şu, hastanın hiçbir şey yoktu. Kalp krizi geçirdi, öldü diyor mesela hastanın yakınları. Bir akrabası ya da bir eş dostundan bahsederken. Buradaki süreç yine dediğim gibi olayın ortaya çıkış doğasından kaynaklanan bir durum. Yani sizin hiçbir hastanız, hiçbir probleminiz yokken de kalp krizi geçirip buna bağlı olarak kaybedilebilirsiniz. Hmm. Birinci kastedilen gizli kalp bu. İkincisi de şu, hasta herhangi bir başka bir nedenden dolayı sağlık kuruluşuna başvuruyor. Çok alakasız bir nedenden dolayı ve kardiyoloji görülmesi mesela öneriliyor.
Ya da şüphelenip bir EKG çekiliyor.
Bir bakılıyor ki hastada kalple ilgili bir problem var. Sonra deniyor ki sen kalp krizi geçirmişsin mesela. Hasta kalp krizi geçirmiş ama bunun farkında değil. Ayaktan geçirmiş.
Mesela ben geçirmiş miyimdir? Her 10 kişiden biri geçirmiş midir?
Yok, böyle bir istatistik veremeyiz. Şunu söyleyebiliriz. Hastada hiçbir şikayete neden olmadan da kişi kalp krizi geçirebilir. Bunu söyleyebiliriz. Bunu da en çok gördüğümüz kişiler şeker hastaları ve ileri yaş hastalar. Şeker hastalarında ve yaşlılarda bazı durumlardan da ağır hissedilemeyebiliyor.
Yani şöyle, hastada mesela biz şeker hastalarında anladım meseleyi. Hı hı. Bir müddet sonra duyarsızlık oluyor. Şeker hastası ayağını sobaya dayamış, yanmış, fark etmemiş, yandığını fark edememiş ayağının. O derece hissizlik söz konusu.
Evet, evet.
Tamam, bunu anladık. Yani sinirlerde problem var. Ağrı uyaranı iletilmedi.
Evet.
Aslında problem bu.
Yaşlılardaki de 3 aşağı 5 yukarı buna benziyor.
Ama aynı Allah'tan mekanizma. Öldürmemiş arada. Öldüredebilirdi.
Evet. Evet, çok haklısınız.
Öldürmemiş, o da fena. Peki bir EKG çektik bir sebepten dolayı. Sen fi tarihinde bir kalp krizi geçirmişsin.
Ne zaman geçirdiği konusunda bir şey söylenemez.
Ancak peki geçirmiş olmam önemli mi?
Geçirilmiş olmanız önemli. Neden önemli? Birincisi, geçirdiğiniz krizden dolayı bir kalp yetersizliği ya da ona benzer bir komplikasyon ya da kalp krizinin getirdiği kronik dönemdeki komplikasyonlar sizde ortaya çıkmış olabilir. Ritim bozukluğu olabilir, kalp yetersizliği olabilir. Bunlardan dolayı kişinin problemi ortaya çıkabilir ya da diğer damarlarında, yani sağlıklı olduğunu düşündüğümüz damarlarda da yine bir hastalığın ortaya
yarın
çıkabileceğine.
Bir daha patlayacak belki.
Evet. Bu sefer daha ağır bir tabloyla ortaya çıkabileceği konusunda bize uyarıcı olmalıdır.
Benim bir sonraki sorum şuydu hocam. Kalp krizleri önceden öngörülebilir mi diyecektik. Tamam, bir tane bulduk öngörülebilirlerden aslında. Hasbelkader EKG çektik. Hasta daha önce gizli bir kalp krizi geçirmiş, fark edilmeyen. Yani bundan sonra uyanık olalım. Hı-hı. Başka?
Bunun haricinde kalp krizi öngörülebilir mi derken yine odaklanmamız gereken şey koruyucu hekimlik. Yani kalp krizine zemin hazırlayan problemlerin, risk faktörlerinin ortadan kaldırılması.
Kaçınalım. Efor kapasitem azaldıysa mesela, eskiden 5 kat çıkarken şimdi 3. katta tıkanıyorsam.
Bu da aldatıcı. Neden aldatıcı? Çoğunlukla karşılaştığımız için
aldatıcı. Burun tıkanıklığında da olur çünkü bu.
Burun tıkanıklığında da olur. Hepimiz sedanter, yani son derece sakin bir yaşam sürüyoruz. Yani spor yapmıyoruz. Spor yapmadığımız için biz zannediyoruz ki işte 18-20 yaşındaki fonksiyonel kapasitemiz 50 yaşında da devam edecek. Aslında böyle bir şey yok.
Gün geriye gidiyoruz.
Kişinin kondisyonu zaten yaşadığı yaşam tarzından dolayı, sahip olduğu yaşam tarzından dolayı zaten günden güne düşüyor. Bir zaman sonra artık öyle bir noktaya ulaşıyor ki ya ben diyor 2 kat çıkıyorum, nefesim daralıyor ya da 1 kat çıkıyorum ya da şuradan şuraya gidiyorum, benim nefesim daralmaya başlıyor.
Kalp krizi öngörülebilir mi yani bu anda? Evet, gidersek hazırlık mı var mı? Yoksa eko mu yapsak?
Böyle durumlarda bir uyarıcı olabilir. Ama dediğim gibi asıl burada yine odaklanmamız gereken göğüs ağrısı.
Peki şu olsa hocam, ben eforumda bir kısıtlanma var. Gittim, kulak burun boğaz benimle alakası yok dedi. Göğüs hastalıkları dinledim, ciğerlerini temizledi. Beni kalp doktoruna gönderdiler. Hı hı. Kalp doktoru bir, basit bir EKG çekebilir, hiçbir şey çıkmaz. Hı hı. Eforlu EKG yaptığında öngörülebilir bir şey bulur mu burada?
Burada eforla yapılan işlemlerdeki temel mantık kabaca şu. Dediğimiz gibi normalde damardaki tıkanıklık belirli bir seviyeye ulaşmıştır. Siz günlük işlerinizi yaparken fark etmiyorsunuz. Akımı ya da oradaki dolaşımı bozmuyordur. Ancak kalp kapasitenizi, yani kalbin çalışmasını, performansını artıracak bir durumda, ki bu efor oluyor. Efor durumunda oraya sağlanan kan yetmemeye başlıyor. Hmm. Bu sebepten sonra
efor bana o anı gösteriyor,
evet,
aslında.
Evet, o anı gösteriyor ve kişide ağrı ortaya çıkıyor.
Herkese yapsak o zaman iyi bir şey. Hocam.
İyi bir şey sadece olabilecek, yani ihtimal dahilindeki böyle bu yönde hastalığı olabileceğini düşündüğümüz kişileri yapmak mantıklı.
Çünkü hani eziyeti var, 1 saat sürüyor, koşuyorsun ediyorsun ama radyasyon yok, bir sıkıntı yok, öyle invaziv bir girişim değil.
Evet, kesinlikle.
Peki hasbelkader efor yapılırken dedi ki doktor maksimal negatif temiz demekti değil mi?
Evet.
Onun dışında bir sonuç çıktı. Dediler ki bu Fırat Hoca çok koşarsa arıza çıkarır.
Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Efor testiyle ilgili olarak. Efor testi bir takım teknik detaya atlayarak şöyle söyleyeyim. Testin negatif çıkması sizde kalple ilgili bir hastalığın kesin olarak olmadığı anlamına gelmeyeceği gibi, testin pozitif çıkması da sizde kesin olarak bir kalp hastalığı olduğu anlamına gelmez. Efor testindeki sonuca göre ileri işlem, ileri değerlendirme yapmak gerekebilir.
Böyle bir tarama var mı? Mesela herkes eforlu EKG yapsak mı?
Hayır, böyle bir tarama yok. Böyle bir tarama yok. Çünkü burada asıl olan şikayettir.
Peki o zaman böyle bir tarama yapalım mı şimdi? Kaça, kime
hayır,
yapalım?
Böyle bir tarama...
40 yaşından sonra herkese bir kere EKG çekelim mi?
Böyle bir şey yapmayalım. Bir takım risk faktörleri olanlara. Yani şeker, tansiyon, tamam, cinsiyet, aile öyküsü, genetik yatkınlık, sigara kullanımı ve benzeri durumları olanlara...
Ne yapalım?
Önce bir kardiyolojide bir muayene ve değerlendirme.
Ne zaman? 40 yaşında mı gelsinler?
45 yaşı daha uygun olacak.
45 yaşta bir kere gelsinler.
Tabii hiçbir şikayeti olmayanlar için söylüyorum.
Yoksa da gelsin 45 yaşında.
Zaten buradaki yapılacak olan tarama da yine risk faktörlerinin modifiye edilmesi ve olası semptomların değerlendirilmesi şeklinde oluyor.
Ama neticede doktor bir kere gördükten sonra gerisi zaten hastanın derdi değildir. Doktor yönlendirirse yönlendirecektir.
Evet, evet.
Peki şimdi Cem Hocam, ikinci kısım kalp krizinde başladık. Acil tedavi dedik, doktor yapacak. Uzun dönemli tedavi dedik. Aslında yapacak hiçbir şey yok. Düzenli takibine gel, söz dinle.
Evet.
Hatalarını düzelt, pişman ol.
Burada bir şey ekleyeyim. Ülkemizde maalesef eksik olan, yapılmayan ve belki de bu süreç içerisinde geleceğe dönük olarak en önemli basamak rehabilitasyon basamağı. Kardiyolojik, kardiyak rehabilitasyon basamağı maalesef bu konuda son derece yetersiz. Ülkemizde buna ait...
Nedir ki rehabilitasyon dediğiniz zaman?
Kardiyak rehabilitasyon dediğimiz şey, kişinin bir takım sportif faaliyetlerle kalbinin yavaş yavaş belirli bir performansa getirilmesi ya da o performansta tutulması için yapılan işlemler
diyelim. Bunu mutlaka bir rehabilitasyon uzmanı ya da
kesinlikle,
merkezi mi yapmalı?
Evet,
aslında
evet,
kendi kendine yavaş yavaş arttırarak sporuna gitsen.
Hayır. Böyle bir şey, böyle bir şey söz konusu değil maalesef.
Bu fena yani, çok basit mantıklı bir şey ama.
Çok basit, çok zor olmayan bir şey, çok komplike olmayan bir şey ama maalesef bu konuda ülkemiz çok yetersiz.
Peki. Şimdi Cem Hocam, o zaman kısaca bir dakika içinde toparlıyoruz konuştuklarımızı.
Peki.
Altta yatan bir rahatsızlığı olan şekeri, tansiyonu, şişmanlığı, sigara içme öyküsü gibi hastalarımız özellikle 20 dakikaya geçen göğüs ağrılarında koşa koşa hastaneye gitsinler.
Evet.
Ama daha önce yapmaları gereken şey böyle hatalar yapmasınlar.
Kesinlikle.
Spor yapsınlar, şekerlerini, tansiyonlarını düşürsünler, kolesterollerine dikkat etsinler.
Kesinlikle.
Ama asıl olan şey buradan çıkacak sonuç. Anjiyografinin tekniğini biz hani genel kültür olsun diye konuşuyoruz ama hastamızı ilgilendirmiyordu aslında.
Kesinlikle.
Herkes kendi işini yapsın, herkes kendi tedbirini alsın.
Kesinlikle.
Kalp krizi geçirdikten sonra da Allah korusun geçirmesinler ama geçirdikten sonra da bir fırsat daha verildiğini düşünsünler kendilerine.
Evet,
en azından ondan sonra dikkat etsinler
çok
diyoruz.
Çok güzel söylediniz. Evet, kesinlikle katılıyorum.
Ve kalbimizin sesini dinleyelim. Maddi ve manevi anlamda.
İnşallah.
Cem Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
ben teşekkür
sağlık.
Ederim.
Sizi daha sonra tekrar misafir etmek isteriz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının bu bölümünde kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Cem Özde ile görüştük. Kalp krizi hakkında kendisinden malumat almaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz kendisine tekrar.
Teşekkür ederim.
Kalın sağlıcakla diyoruz.